Onlara daha çabuk diye bağırıyordu. İhtiyar sonunda tükendi ve demirci de çekiç sallamadaki deneyinden yararlanarak ona bir darbe indirdi ve kargısını düşürdü. Sonunda üzerine çöküp parmaklarını gözlerine sokmaya uğraştı. Ama akan kanlardan ötürü bunu başaramadı. Demirci bunun üzerine kalktı ve hasmının işini bir kargı darbesiyle bitirdi. Cesedin boynuna hemen bir ip bağlayıp dar ağacına sürüklediler ve buraya astılar. Bu örnekten Franklerin adaletinin ne olduğunu anlayınız. Emir'in bu kızgınlığından daha doğal bir şey olamaz. Çünkü 12. yüzyıl Arapları açısından adalet ciddi bir şeydir. Kadılar veya yargıçlar çok saygı gören kişilerdir. Bunlar kararlarını vermeden önce Kur'an tarafından saptanmış iyice belli bir usule uymak zorundadırlar. İddia, savunma, tanıklıklar. Batılıların sık sık başvurdukları tanrı yargısı, yani hakların düelloyla belirlenmesi, onlara ölümcül bir şaka olarak gözükmektedir. Vaka Nüvis tarafından tasvir edilen bu düello Orda Liye'nin ilkel toplumlarda suçluyu ortaya çıkartmak için başvurulan hukuk dışı yöntemler, biçimlerinden başka bir şey değildir. Aynı zamanda Usama'nın dehşetle anlattığı su işkencesi de vardır. Suyla dolu kocaman bir fıçı getirilmiştir. Kuşkulanılan genç adam sucuk gibi bağlanmıştı ve kürek kemiklerinden bir ipe bağlanarak fıçının içine daldırılmıştı. Dediklerine göre eğer masumsa suya batacak ve bu iple dışarı çekilecekti. Eğer suçluysa suya batması olanaksızdı. Talihsiz çocuk suya attıklarında dibe kadar gitmeye uğraştı ama başaramadı. Ve Allah onları lanetlesin, yasaların katılığına maruz kalmak zorunda kaldı. Bunun üzerine gözüne kızdırılmış gümüş bir mil çekildi ve kör edildi. Suriyeli emirin barbarlar hakkında kanaati bilgilerinden söz ettiğinde de hiç değişmemektedir. Frankler 12. yüzyılda bütün bilim ve teknik alanlarında Araplardan çok geridirler. Fakat gelişmiş Doğu ile ilkel Batı arasındaki açıklık tıp alanında daha da büyüktür. Usama farkı gözlemektedir. Lübnan dağındaki Murniyetra'nın Frank valisi bir gün Şeyzer emiri amcam sultana bazı acil durumluları tedavi etmek üzere bir hekim yollamasını rica eden bir mektup yazdı. Amcam bizim oralardan Tabet adında Hristiyan bir hekimi seçti. Bu hekim ancak birkaç gün kaldıktan sonra bize döndü. Hastaları bu kadar çabuk nasıl iyileştirdiğini öğrenmek için hepimiz meraktan çatlıyorduk. Bu yüzden onu soru yağmuruna tuttuk. Tabet şöyle cevapladı. Önüme bacağında cerahat olan bir şövalye ile vereme yakalanmış bir kadın getirdiler. Şövalyenin bacağına bir yakı koydum, çıban açıldı ve küçüldü. Kadına da ateşini düşürmek için perhiz verdim. Fakat bir Frank hekimi geldi ve bu adam bunları tedavi etmesini bilmiyor dedi. Şövalyeye dönerek ona tek bacağında yaşamayı mı yoksa ikisiyle birlikte ölmeyi mi tercih edersin diye sordu. Hasta tek bacakla yaşamayı tercih ettiğini söyleyince bana iyi bilenmiş bir baltayla güçlü bir şövalye getirin diye emretti. Biraz sonra şövalye ile balta geldi. Hekim bacağı bir kütüğün üzerine koyarak yeni gelene tek bir kere de kesmek üzere baltanla iyi bir vuruş yap dedi. Adam gözlerimin önünde bacağı ilk darbeyi indirdi ama kopmadığı için bir daha vurdu. Bacağın iliği saçıldı ve yaralı hemen o anda öldü. Kadına gelince Frank hekim onu muayene ettikten sonra kafasının içinde ona aşık bir iblis var, saçlarını kesin dedi. Saçlarını kestiler. Kadın onların gıdalarını sarımsak ve hardalla birlikte yemeye başladı. Bu da veremini ağırlaştırdı. Onların hekimi demek ki iblis başın içine girdi diye iddia etti ve bir ustura alarak kadının başına haç biçiminde çentik attı. Kafa kemiğini açığa çıkardı ve onu tuzla oğdu. Kadın hemen oracıkta öldü. Bunun üzerine şöyle sordum. Bana başka ihtiyacınız var mı? Hayır dediler ve Franklerin hekiminden bilmediğim birçok şey öğrenerek geri geldim. Batılıların cehaletleri karşısında apışıp kalan Usama onların adetlerine daha da şaşırmıştır. Frankler diye aykırmaktadır, onur duygusuna sahip değildir. Eğer içlerinden biri karısıyla sokağa çıkar da başka bir adama rastlarsa, bu sonuncusu kadının elini tutarak konuşmak için onu ayrı bir yere çekmekte, bu arada koca konuşmanın bitmesini beklerken biraz uzaklaşmaktadır. Eğer bu iş uzarsa karısını konuştuğu kişiyle bırakmakta ve gitmektedir. Emir'in kafası karışmıştır. Bu çelişkinin üzerinde biraz düşünün. Bu adamların ne kıskanmaları ne de onur duyguları var. Oysa ne kadar da cesurlar. Oysa cesaret yalnızca onur duygusundan ve kötü olan her şeye karşı tiksinti duyulmasından kaynaklanır. Usama Batılılar hakkında daha çok şey öğrendikçe onlar hakkında kötü bir kanıya sahip olur. Onların yalnızca şövalyelik niteliklerini beğenmektedir. Bu durumda onların arasından edindiği dostlardan birinin, Fulkuve'nin ordusundaki şövalyelerden birinin ona oğlunu Avrupa'ya götürerek şövalyelik kurallarını alıştırmayı teklif ettiğinde, emirin oğlunun Franklerin ülkesine gitmesindense hapse girmesini tercih ettiğini söyleyerek bunu geri çevirmesi anlaşılmaktadır. Bu yabancılarla yakınlaşmanın bir sınırı vardır. Zaten Usama'ya Batılıları tanıma konusunda umulmadık bir fırsat sağlayan Şam ile Kudüs arasındaki bu ünlü işbirliğinin bir süre sonra kısa bir ara olduğu anlaşılacaktır. Seyirlik bir olay kısa bir süre sonra istilacıya karşı savaşı yeniden ve köküne kadar başlatacaktır. 23 Eylül 1144 Cumartesi günü Doğu Frank devletlerinden en eskisinin başkenti olan Edessa, Atabey İmadettin Zengin'in eline geçmiştir. Sayfa 179. Eğer Kudüs'ün 1099'da düşmesi Frank istilasının zirvesini ve Sur'un 1124 Temmuz'da düşmesi de istila safhasının sona ermesini belirlediyse, Edessa'nın geri alınması da tarihte Arapların istilacıya yönelik karşı saldırılarının taşlanması ve zafere doğru uzun yürüyüşün başlangıcı olarak kalacaktır. Hiç kimse istilanın bu kadar parlak bir şekilde tartışmalı hale getirileceğini tahmin edemiyordu. Aslında Edessa, Frank varlığının bir ileri karakolundan ibaretti ama bu devletin kontları yerel siyaset oyunuyla tam anlamıyla bütünleşmeyi becermişlerdi. Halkının çoğunluğu Ermeni olan kentin sonuncu batılı efendisi, kısa boylu, sakallı, koca burunlu, patlak gözlü, orantısız vücutlu, ne cesaret ne de bilgelik açısından parlak olan ikinci Joselin'di. Fakat uyrukları ondan nefret etmiyorlardı çünkü özellikle annesi Ermeniydi ve malikanesinin durumu hiç de kritikmişe benzemiyordu. Komşularıyla birbirlerini karşılıklı olarak yağmalıyorlardı ve bunlar hep ateşkeslerle sona eriyordu. Fakat durum bu 1144 sonbaharında aniden değişir. Zengi becerikli bir askeri manevrayla hem güçlüleri hem de zayıfları sarsacak bir zafer kazanarak doğunun bu parçasının üzerindeki yarım yüzyıllık Frank egemenliğine son verir. Bu zafer ta İran'dan uzaktaki Almanlar ülkesine kadar duyulur ve en büyük Frank krallarının yönetimindeki yeni bir istilayı başlatır. Edessa'nın fethinin en heyecanlı anlatısını olayları bizzat yaşamış bir tanık, Süryani Piskoposu Ebul Faraç Basil veya Bar Habreus yapmıştır. Bu papaz olaylara doğrudan karışmıştır. Çarpışma sırasındaki tutumu mensup olduğu Doğu Hristiyan cemaatlerinin yaşadıkları dramı iyice aydınlatmaktadır. Kenti saldırıya uğrayınca Ebu Faraç savunmaya faal olarak katılır. Fakat sempatisi giderek Müslüman ordusuna yönelmektedir. Çünkü batılı koruyucularına karşı pek büyük bir saygı duymamaktadır. Şöyle anlatmaktadır. Kont Joselin Fırat kıyılarında talağına çıkmıştı. Zengi bunu öğrendi. 30 Kasım'da Edessa surlarının dibine gelmişti. Askerleri gökteki yıldızlar kadar kalabalıktı. Kentin çevresindeki bütün topraklar onlarla doldu. Her yere çadır kuruldu ve Atabey kendininkini şehrin kuzeyine, Saatler Kapısı'na veya Şae Kapısı'na, karşısında günah çıkartıcılar yani ihtirafçılar kilisesine egemen bir tepenin üzerine kurdurdu. Bir vadide yer almasına rağmen Edessa alınması zor bir kaleydi. Çünkü üçgen biçimli surları çevredeki tepelere sağlamca bağlanmıştı. Ebul Faraç, fakat Joselin hiç asker bırakmamıştı şehirde, yalnızca kunduracılar, dokumacılar, ipek satıcıları, terziler, rahipler kalmıştı diye açıklamaktadır. Demek ki şehri kentin Frank Piskoposu savunacak ve ona yüksek rütbeli bir Ermeni din adamı ile bizzat Vekai'nin yazarı yardım edeceklerdir. Oysa Ebul Faraç Atabey ile bir anlaşmadan yanadır. Zengi kuşatma altındakilere sürekli barış önerilerinde bulunuyor ve şöyle diyordu. Ey gafiller, bütün umutların kaybolduğunu görüyorsunuz. Ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Kendinize, oğullarınıza, karılarınıza, ailenize acıyınız. Kentinizin harap olmasına ve insansız kalmasına engel olunuz. Ama kentte iradesini dayatabilecek güçte hiçbir önder yoktur. Zengi'ye aptalca bir şekilde yalancı pehlivanlık yapıldı ve hakaretler yağdırıldı. Kazmacıların surların altına lağım kazdıklarını gören Ebul Faraç, barış önermek için Zengi'ye bir mektup yazılmasını teklif eder ve Frank Piskopos da buna katılır. Mektup yazıldı ve halka okundu ama akılsız bir adam bir ipek satıcısı elini uzattı, mektubu kaptı ve yırttı. Bu arada Zengi sürekli olarak, ''Eğer istiyorsanız yardım alıp alamayacağınızı göresiniz diye size birkaç gün ateşkes süreci tanırız, yoksa teslim olun ve yaşayın.'' diye tekrarlayıp duruyordu. Fakat hiçbir yardım gelmez. Başkentine saldırıldığından erkenden haberdar edilmesine rağmen Joselin Atabey'in güçleriyle boy ölçüşmeye cesaret edemez. Antakya ve Kudüs'ten yardım birliklerinin gelmesini beklemek üzere Tel Beşir'e yerleşmeyi tercih eder. Türkler şimdi kuzey surlarının temelini uçurmuşlar ve onun yerine bol miktarda odun, kalas, ağaç kütükleri koymuşlardı. Bunlar daha iyi yansın ve duvar daha çabuk çöksün diye yarıkları nafta, yağ ve kükürtle doldurmuşlardı. Bunun üzerine Zengi'nin emriyle bunlar tutuşturuldu. Ordugahındaki haberciler savaşa hazırlanın çağrısı yaparak askerleri sur çöker çökmez yarıktan içeri dalmaya davet ettiler ve şehri onlara 3 gün yağmalatacaklarını vaat ettiler. Ateş, nafta ve kükürdü sardı ve odun ile eritilmiş yağı tutuşturdu. Rüzgar kuzeyden esiyor ve dumanı savunuculara taşıyordu. Sağlamlığına rağmen duvar önce sendeledi, sonra çöktü. Türkler içlerinden çoğunu yarıkta kaybettikten sonra kente girdiler ve insanları ayırımsız katletmeye başladılar. O gün halktan yaklaşık 6000 kişi öldü. Kadınlar, çocuklar ve gençler katliamdan kurtulmak için yukarı hisara kaçtılar. Buranın kapısını Frank Piskopos'un hatası yüzünden kapalı olarak buldular. Çünkü o muhafızlara, "Eğer benim yüzümü görmezseniz kapıyı açmayın," demişti. Böylece hisara gruplar haline çıkanlar birbirlerini çiğniyorlardı. Ağlanası ve dehşet verici manzara. İtişen, kakışan, boğulan, tek bir gövde haline gelen yaklaşık 5000, belki de daha fazla insan böylece korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Oysa katliamı durdurmak için bizzat Zengi müdahale edecek ve baş yardımcısını Ebul Farac'a yollayacaktır. Saygıdeğer pederden kendinin ve cemaatinin bize sadık kalacağına, haç ve İncil üzerine yemin etmesini istiyoruz. Bu kentin Arapların yönetiminde olduğu 200 yıl boyunca büyük bir şehir olarak geliştiğini çok iyi biliyorsun. Şimdi Frankler burayı işgal edeli 50 yıl oldu ve onu çoktan harabeye çevirdiler. Efendimiz İmadettin Zengi size iyi muamelede bulunmaya hazırdır. Onun egemenliği altında barış içinde yaşayın, güvenlik içinde olun ve uzun yaşaması için dua edin. Ebul Farac devam etmektedir. Bunun üzerine Suriyeliler ve Ermeniler kentten çıkartıldılar ve bunların hepsi rahatsız edilmeden evlerine döndü. Buna karşılık Franklerin nesi varsa altın, gümüş, kutsal kaplar, kutsal su kapları, kutsal tabaklar, bezemeli haçlar ve çok miktarda mücevher alındı. Rahipler, soylular ve ileri gelen kişiler ayrı bir yana konuldu. Bunların elbiseleri çıkartılıp zincire vurulup Halep'e götürüldüler. Geriye kalanların içinden zanaatkarlar ayrıldı. Zengi onların her birini kendi mesleğinde çalıştırmak üzere esir olarak yanında tuttu. 100 kadar olan diğer Franklerin tamamı idam edildi. Edessa'nın geri alındığı haberi duyulunca bütün Arap alemi sevince boğuldu. Artık Zengi'ye en muhteris planlar atfedilmektedir. Atabey'in çevresinde çok sayıda bulunan Filistinli ve kıyı kentlerinden mülteciler daha şimdiden Kudüs'ü geri almaktan söz etmektedirler. Bu hedef bir süre sonra Franklere karşı direnişin simgesi haline gelecektir. Halife günün kahramanına parlak ünvanlar vermekte gecikmemiştir. El Melik, El Mansur yani Muzaffer Melik, Zeynül İslam yani İslam'ın süsü, Nasır Emirül Müminin, insanların emirinin desteği. O dönemin bütün hükümdarları gibi Zengi de gücünün simgesi olan ünvanlarını sıralamaktadır. İbn el-Kalanisi ince bir alay taşıyan bir notta vekaisinde bütün ünvanlarını sıralamadan şu sultan, emir veya atabey diye söz ettiğinden ötürü okurdan özür dilemektedir. Çünkü diye açıklamaktadır, 10. yüzyıldan beri bu ünvanlarda öylesine bir enflasyon yaşanmıştır ki eğer hepsini vermeye kalksa metni okunamaz hale gelir. Basitliği içinde yüce olan Emirül Müminin ünvanıyla yetinen ilk halife dönemini hasretle andığını gizlice belirten Şamlı Vakanüvis, söylediklerini açık hale getirmek için birçok örnek vermektedir. En başta da Zengi'ninkini. İbn el-Kalanisi Atabey'i zikrettiği her seferinde şunları yazması gerektiğini hatırlatmaktadır. Emir, komutan, büyük, adil, Tanrı'nın yardımcısı, zafer kazanan, emsalsiz, dinin desteği, İslam'ın kilit taşı, İslam'ın süsü, yaratıkların koruyucusu, hanedanın ortağı, doktrinin yardımcısı, milletin şanı, meliklerin şerefi, sultanların dayanağı, kafirlere, asilere, imansızlara galip gelen, Müslüman ordularının başı, Muzaffer Melik, hükümdarların hükümdarı, liyakatlerin güneşi, İrakeyn ve Suriye emiri, İran Fatihi, Pehlivan-ı Cihan, Alp, İnasay, Kutluk, Tuğrul Bey, Atabey, Ebu Said Zengi İbni Aksungur, Emirül Müminin desteği. Şamlı Vakanüvis'in saygısız bir şekilde dalga geçtiği şatafatlı karakterlerinin dışında bu ünvanlar artık Zengi'nin Arap dünyasında sahip olduğu öncelikli yeri işaret etmektedirler. Frankler adını duyunca titremektedirler. Kral Fulkuven'in arkasında küçük çocuk bırakarak Edessa'nın düşmesinden kısa bir süre sonra ölmüş olması bu korkuları katlamaktadır. Taht niyabetini yürüten karısı Frankler ülkesine aceleyle elçiler göndererek halkının uğradığı felaketleri haber vermiştir. İbn el-Kalanisi bunun üzerine bütün ülkelerde İslam topraklarına saldırmaları için insanlara çağrılar yapıldı diye yazar. Sanki Batılıların endişelerini teyit etmek istermişçesine Zengi zaferinden sonra Suriye'ye dönmüş, Franklerin elindeki başlıca kentlere karşı geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını duyurmuştur. Suriye kentleri bu tasarıları başta heyecanla karşılamışlardır. Fakat kısa bir süre sonra Şamlılar, tıpkı 1139'da olduğu gibi çok sayıda savaş makinesi yaptırtmak için Baalbek'e yerleşmiş olan Atabey'in gerçek niyeti hakkında soru sormaya başlamışlardır. Cihat görüntüsü altında bizzat Şamlılara saldırmayı düşünüyor olmasın? Bunu bilmek asla mümkün olmayacaktır. Çünkü ilkbahar seferi için hazırlıkların bitmişe benzediği 1146 ocağında Zengi kuzeye gitmek zorunda kalmıştır. Casusları onu Edessa Kontu Joseli'nin kentte kalmış olan bazı Ermeni dostlarıyla birlikte Türk garnizonunu katletmek için bir fesat tezgahladığını haberdar etmişlerdir. Atabey fethettiği kente döner dönmez durumu kendi eline almış, eski kontun yandaşlarını idam ettirmiş ve halk arasındaki Frank karşıt grubu güçlendirmek için kendini sonuna kadar destekleyecek 300 Yahudi aileyi Edessa'ya yerleştirmiştir. Bu alarm Zengi'yi alanını genişletme projesinden en azından bir süre vazgeçerek buradaki varlığını pekiştirmesi gerektiği konusunda ikna etmiştir. Özellikle Halep'ten Musul'a giden büyük yol üzerinde yer alan ve Fırat kıyılarında bulunan güçlü Caber Kalesi'ni elinde tutan ve Atabey'in otoritesini kabul etmeyen bir Arap emiri vardır. Bunun boyun eğmesi iki başkent arasındaki ulaşımın kopmasına yol açabilir. Zengi 1146 Haziran'da Caber'i kuşatmıştır. Burayı birkaç gün içinde ele geçireceğini ummaktadır. Fakat iş öngörülenden daha zor çıkmıştır. 3 ay geçmiş ve direnenlerin gücünde zayıflama olmamıştır. 1 Eylül gecesi Atabey epey alkol aldıktan sonra uyumaktadır. Çadırının içinde bir gürültüyle uyanır. Gözünü açınca Yarenkeş adındaki Frank kökenli bir hadımının onun testisinden şarap içtiğini görür. Öfkeye kapılan Atabey onun yarın ağır bir şekilde cezalandıracağına yemin eder. Efendisinin dehşetinden korkuya kapılan Yarenkeş onun yeniden uyumasını bekler. Bıçakla defalarca vurur ve Caver'e kaçar. Orada onu armağanlara boğarlar. Zengi hemen ölmez, yarı bilinçsiz bir şekilde yatarken yakınlarından biri çadırına girer. İbn el Esir onun tanıklığını aktaracaktır. Atabey beni görünce işini bitirmeye geldiğimi sandı ve parmağıyla bir işaret yaparak merhamet diledi. Ben üzüntüyle diz çöktüm ve ona, ''Efendimiz bunu sana kim yaptı?'' dedim. Ama bana cevap veremedi ve ruhunu teslim etti. Tanrı ona merhamet etsin. Zengi'nin trajik ölümü çağdaşlarını etkileyecektir. İbn el-Kalanisi olayı dizelere dökmüştür. Sabah onu yatağına uzanmış olarak gösterdi. Hadımın boğazladığı yerde. Oysa kahramanları ve kılıçlarıyla çevrelenmiş olarak gururlu bir ordunun ortasında uyuyordu. Zenginlik ve güç ona yaramadan bu dünyadan göçtü. Onun ölmesiyle o buradayken çekmeye cesaret edemedikleri kılıçlarıyla baş kaldırdılar. Zengi'nin ölümü tam bir kaynaşma ortamı yaratmıştır. Eskiden çok disiplinli olan askerleri denetlenmesi olanaksız bir yağmacılar sürüsüne dönüşmüştür. Hazinesi, silahları hatta kişisel eşyaları bile göz açıp kapayana kadar kaybolmuştur. Sonra ordusu dağılmaya başlamıştır. Emirleri birbiri ardına adamlarını toplayıp birkaç kaleyi işgal etmeye veya buradan olayların durdurulmasını beklemeye koyulmuşlardır. Muhyiddin Unar hasmının öldüğünü duyunca hemen askerlerinin başında Şam'dan ayrılarak Baalbek'i ele geçirmiş, Orta Suriye'ye birkaç hafta içinde egemen olmuştur. Antakya hükümdarı Raymond unutmuşa benzediği bir geleneği tekrar uygulayarak Halep surlarına kadar uzanan bir akın düzenlemiştir. Joselin ise Edessa'yı geri alabilmek için entrikalara girişmiştir. Zengi tarafından kurulan güçlü devlet efsanesi sona ermişe benzemektedir ama gerçekte daha yeni başlamaktadır.